Ayrım 38, Yıkılan Servet, Ken Follett, sayfa 420. Üçüncü kısım. Hugh Balo'dan sonra ertesi sabah sevinç içinde uyandı. Karısı yüksek sosyeteye kabul edilmişti. Kendisinin de Plaster Bankası'na ortaklığı yakında gerçekleşecekti. Bu ortaklık sayesinde sadece binlerce pound değil, yıllar sonra yüz binlerce pound kazanacaktı, bir gün zengin de olacaktı. Hugh'un kendisiyle çalışmayacağını öğrenince Solly çok üzülecekti. Ama Solly iyi çocuktur, halden anlardı. Sabahlığını sırtına geçirdi. Yatağının başucundaki çekmeceden hediye paketli bir mücevher kutusu çıkardı ve cebine koydu. Sonra karısının yatak odasına gitti. Nora'nın odası çok genişti ama orada oldum olası içi sıkılırdı. Pencereler, aynalar ve yatak aynı örnek ipek kumaşlarla süslenmişti. Yerler 2-3 kat halı kaplıydı. Sandalyelerin üzerinde işlemeli minderler duruyordu. Raflarda, masalarda bir sürü çerçeveli resimler, porselen bebekler, minyatür porselen kutular ve ıvır zıvır oyuncaklar. Hakim renkler onun en sevdiği pembe ile maviydi ama öteki bütün renkler yerine göre duvar kağıtlarında, yatak örtülerinde, perdelerde ve koltuk döşemelerinde kullanılmıştı. Nora yatağının içinde oturmuş çayını içiyordu. Sağı solu süslü püslü yastıklarla doluydu. Hugh yatağın ucuna ilişti ve "Dün gece harikaydın," dedi. Nora'nın kendinden memnun bir hali vardı. "Hepsine de gösterdim," dedi. "Galler Prensi'yle dans ettim." "Hugh gözlerini senin göğsünden hiç ayıramıyordu," dedi. Ve eğilip düğmeleri sımsıkı ilikli ipek geceliğinin üzerinden göğüslerini okşadı. Hugh'un elini sinirli bir hareketle iterek "Hugh, şimdi olmaz," dedi. Hugh biraz bozulur gibi oldu. "Neden şimdi olmaz?" "Bu hafta bu ikinci." "İlk evlendiğimizde daha sıkça yapardık ama." "Doğru, ilk evlendiğimizde. Bir genç kız bu iş hayatının sonuna kadar her gün yapılmasını beklemek zorunda değildir." Hugh kaşlarını çattı. Hayatının sonuna kadar her gün yapsa çok mutlu olurdu. Evlilik denen şey de bu değil miydi zaten? Normal olanın hangisi olduğunu o da bilmiyordu. Belki de aşırı istekli bir insandı. "Peki nasıl oluyor da sıkça yapsak diyorsun o zaman?" dedi kuşkuyla. Konuya bir açıklık getirmek için fırsat kolluyormuş gibi bir sorunun sorulmasına sevindi. Kesin bir sesle "Haftada birden fazla olmaz," dedi. "Ciddi misin?" Sevinci kursağında kaldı ve birden keyfi kaçtı. Bir hafta çok uzun göründü ona. Çarşafların arasından Nora'nın kalçasını okşadı. "Biraz daha fazla belki." "Hayır," dedi bacağını çekerek. Hugh iyice sinirlendi. Bir zamanlar her an sevişmeye hazır bir kızdı. Sevişmek birlikte tat aldıkları bir şeydi. Nasıl olmuş da Hugh'un hatırı için yaptığı günlük işlerden biri haline gelmişti? Hiç mi hoşlanmamıştı sevişmekten, yoksa hoşlanıyor mu görünmüştü? Bunu düşünmek bile korkunç bir şeydi. Şimdi de hediyesini vermek içinden gelmiyordu ama onu satın almıştı ve aldığı mağazaya da iade etmek istemiyordu. Pekala, Maisie Greenborn'un balosunda kazandığın zaferini kutlamak için sana bunu aldım, dedi hüzünlü bir sesle ve kutuyu uzattı. Nora'nın havası birden değişti. "Ah Hugh, hediye almayı ne kadar sevdiğimi bilirsin," dedi. Kurdelaları kopardı ve kutuyu açtı. İçinden altın üzerine yakut ve safir işlemeli yapraklı dal biçiminde bir broş çıktı. Broş güzel bir altın zincirin ucundaydı. "Çok güzel," dedi Nora. "Tak öyleyse." Nora broşu başının üzerinden geçirdi. Ama geceliğinin üzerine pek iyi gitmedi. "Açık yaka bir gece elbisesine daha iyi gidecek," dedi Hugh. Nora yakasını açmaya çalışırken Hugh aç gözlerle ona bakıyordu. Broş iki göğsünün orta çizgisi üzerinde bir gül goncasına düşmüş yağmur taneciğini andırıyordu. Hugh'a gülümseyerek düğmeleri çözmeye devam etti ve ona göğüslerini göstermek ister gibi geceliğini olduğu gibi çıkardı. "Onları öpmek ister misin?" dedi. Hugh hiçbir şey düşünecek halde değildi. Onunla oyun mu oynuyordu yoksa sevişmek mi istiyordu? Eğildi ve aralarında mücevherin sarınıp uyuyakaldığı göğüslerini öpmeye, meme başını ağzına alarak hiç incitmeden emmeye başladı.
Yatağa gelsene dedi.
Ben şey dediğini sandım da.
Pekala, bir kız ne kadar memnun kaldığını göstermek ister değil mi diyerek yatak örtülerini geriye çekti.
Hük fena oldu. Ona fikrini değiştiren şu mücevher olmuştu. Bununla birlikte bu çağrıya dayanamazdı. Sabahlığını sıyırıp attı. Bu kadar zayıf davrandığı için kendinden nefret ederek Nora'nın yatağına tırmandı. Boşalırken bağıracak gibi oldu. Sabah postasının içinden Tonio Silva'dan da bir mektup çıktı. Hugh Plage'in Coffee House'unda buluştuktan kısa bir süre sonra Tonio ortadan kaybolmuştu. The Times'da makale falan da yayınlanmamıştı. Bankayı tehlikeye sokacak bir yaygaraya neden olduğu için Hugh bir aptallık yapmıştı. Edward her fırsatta bu hareketini ortaklara hatırlatıyordu. Bununla birlikte olay Hugh'un Greenborn'larla çalışma konusunda verdiği o uğursuz kararın neden olduğu dramdan sonra unutuldu. Hugh'un Rus oteline yazdığı mektuba hiçbir yanıt gelmemişti. Arkadaşını çok merak ediyordu. Elinden başkaca bir şey gelmiyordu. Endişe içinde mektubu açtı. Mektup bir hastaneden yazılmıştı. Hugh'dan gelip onu ziyaret etmesini istiyordu. Mektup sakın nerede olduğumu hiç kimseye söyleme diye son buluyordu. Neler olmuştu? 2 ay önce Tonyo'nun sağlığı çok iyiydi ve neden bir devlet hastanesindeydi? Hugh dehşete kapıldı. Bu pis ve sağlıksız yerlere, bu hastanelere yalnızca fakirler giderdi. Doktor ve hemşireler yalnız parası olanların evine gelirdi, ameliyatlarda bile. Şaşkın ve endişeli bir halde Hugh doğru hastaneye gitti. Tonyo'yu 30 yataklı çıplak ve karanlık bir koğuşta buldu. Zencefil rengi saçları tıraş edilmişti, yüzünde ve başında yara izleri vardı. ''Aman tanrım'' dedi Hugh, ''bir şey mi çiğnedi seni?''
''Dayak yedim'' dedi Tonyo.
''Nasıl oldu?''
''2 ay önce Rus otelinin önündeki sokakta saldırıya uğradım.''
''Bir soygun öyleyse?''
''Evet.''
''Ne hale gelmişsin sen böyle?''
''Göründüğüm kadar da fena değilim. Bir parmağım kırıldı, bir de dizim yarıldı. Bunların dışında birkaç yara bereyle birkaç da çürük, o kadar. Ama şimdi çok daha iyiyim.''
''Benimle daha önce temas kurmalıydın. Seni buradan hemen çıkarmalıyız. Sana benim doktorumu göndereceğim. Bir de hemşire ayarlarım.''
''Hayır, teşekkürler dostum. Bunları düşünmem beni çok duygulandırdı. Ama ben sadece para yüzünden burada kalıyor değilim. Burası çok güvenli bir yer. Burada olduğumu senden başka yalnız bir kişi biliyor. Bana biftekli börek ve brandy ve Kordova'dan haberler getiriyor. Çok güvendiğim bir meslektaşım. Nereye geldiğini umarım kimseye söylememişsindir.
Karımın bile haberi yok.
Güzel.
Tonyo'nun o eski pervasızlığından eser kalmamıştı. Böyle giderse diye düşündü Hugh, tam korkak ve pısırığın biri olacak. Ama sokak kabadayılarından saklanmak için ömür boyu hastanelerde kalamazsın.
Bana saldıranlar sıradan hırsızlar değildi Plaster.
Hugh şapkasını çıkardı ve yatağın ucuna oturdu. Bitişik yataktaki adamın iniltilerini aldırmamaya çalışıyordu. ''Anlatsana neler oldu?'' dedi.
''Sıradan bir soygun olayı değildi bence. Hırsızlar oteldeki odama girebilmek için anahtarımı da almışlar. Hiçbir değerli şeyimi çalmamışlar. Ama görgü tanıklarının imzaladığı ifadeler dahil The Times için hazırladığım yazıyla ilgili tüm kağıtları almışlar.''
Hugh dehşet içinde kaldı. Plaster Bankası'nın o sessiz ve sakin odalarında gerçekleşen, saygın ve kusursuz işlemlerin sokak ortasında gerçekleştirilen cinayetle ve şu anda önünde duran her tarafı çürük içindeki yüzle ilişkisi olabileceğini düşününce kalbi sıkışır gibi oldu. Sanki bu olayın arkasında banka da varmış gibi geliyor insana.
''Banka değil'' dedi Tonyo. ''Plaster Bankası güçlü bir kuruluş. Ama onun Kordova'da bir takım cinayetleri örgütlediğine inanmıyorum.
Cinayetler mi?
İşler daha da kötüye gidiyordu. Kim öldürülmüş ki? Otel odamdan çalınan ifadelerdeki ad ve adreslerin sahibi tüm görgü tanıkları. İnanamıyorum. Hayatta kaldığım için şanslıyım. Sanırım onlar daha ülkelerine dönemeden Londra'da cinayetlerle ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmamış olsaydı beni de öldürürlerdi. Bir skandal çıkmasın istiyorlar. Hük korku ve şaşkınlıktan donmuş gibiydi. Plaster Bankası'nın pay alacağı bir tahvil yüzünden insanların öldürülmesi karşısında midesi bulandı. Peki bütün bunların arkasında kim var? Mickey Miranda. Hük inanmamış gibi başını sallayarak, ''Bilirsin ya ben Mickey'yi sevmem ama bunları onun yaptığına inanamıyorum.'' dedi. ''Santa Maria demiryolu onun için hayat memat sorunu. Bu demiryolu sayesinde ailesi ülkenin ikinci en güçlü ailesi olacak.'' ''Anlıyorum ve amacına ulaşmak için Mickey'nin bir takım dolaplar çevirmiş olacağından da kuşkum yok. Ama katil o olamaz.'' ''Evet o.'' dedi Tonio. ''Haydi canım sen de. Bundan çok eminim. Biliyormuşum gibi davranmadım hiç ama Miranda hakkında çok yanılmışım. Çünkü onda şeytan tüyü var. Uzun bir süre beni arkadaşım olduğuna inandırdı. Gerçek şu ki berbat mı berbat bir insan. Bunu okul günlerinden beri bilirim.''
''Nasıl bilebilirsin?''
Tonio yatağın içinde doğruldu. ''Gerçekte 13 yıl önceki olayın nasıl cereyan ettiğini çok iyi biliyorum. Piskoposun korusunda suda yüzerken Peter Middleton'ın boğulduğu gün hani öğleden sonra.''
Hük heyecanlandı. Bunu yıllardır merak eder dururdu.
Peter Middleton iyi bir yüzücüydü. Kaza sonucu ölebileceği hiç akla gelmezdi. Hük uzun bir süre bunda haince bir kasıt olduğunu sanmıştı. Belki de sonunda gerçeği öğrenecekti.
''Devam etsene yahu'' dedi. ''Her şeyi sonuna kadar dinlemek istiyorum.''
Tonio biraz duraladı. ''Bana biraz şarap verebilir misin?'' dedi. Yatağın yanında yerde bir şişe Madeira şarabı duruyordu. Bardağa biraz şarap koydu. Tonio şarabı yudumlarken Hugh o gün havanın ne kadar sıcak olduğunu, piskoposun korusundaki durgun havayı, suların hemen yanında duvar gibi yükselen kayaları ve o buz gibi suyu anımsadı. Sorgu yargıcına Peter'ın çok zor durumda olduğu söylendiydi. Ama Edward'ın ard arda Peter'ın başını sulara sokup sokup çıkardığı söylenmedi.
Hugh onun sözünü keserek o konuda ben de önemli bir şey öğrendim dedi. Güney Afrika'da yaşayan huysuz Camel'dan bir mektup aldım. Olanları suyun öbür ucundan seyretmiş ama neler olduğunu göremeden ayrılmış oradan.
Doğru, sen kaçtın, huysuz uzaklaştı. Ben... Peter, Edward ve Mickey kaldık.
Hük telaşla ben gittikten sonra ne oldu peki dedi.
Sudan çıktıktan sonra Edward'a bir taş attım. Aksilik bu ya, taş tam alnının ortasına isabet edince alnı kanamaya başladı. Bunun üzerine Peter'a eziyet etmeyi bırakıp benim peşime düştü. Ondan kurtulmak için taş ocağının dik duvarına tırmanmaya başladım.
Edward o zaman bile hiç ayağına çabuk biri değildi.
Doğru, ondan daha atik davrandım ve yarı yolda dönüp arkama baktığımda Mickey Peter'ı korkutmakta devam ediyordu. Peter suyun kıyısına doğru yüzerek sudan çıkmaya çalışıyordu. Ama Mickey onun başını suya daldırmakta devam etti. Ben onlara sadece bir an bakabildim ama olanları açıkça görebiliyordum. Sonra tırmanmaya devam ettim.
Şarabından bir yudum daha aldı.
Taş ocağının ucuna ulaştığımda dönüp bir kez de arkama baktım. Edward hala peşimden geliyordu. Çok gerimde kaldığı için soluklanacak kadar vaktim oldu.
Yaralı yüzündeki ifade birden değişti.
O sırada Mickey Peter ile suyun içindeydi. Gördüğüm şey, evet, olanlar daha dünmüş gibi bütün çıplaklığıyla hala gözlerimin önünde. Mickey Peter'ı suya daldırmış bırakmıyordu. Peter çırpınıp duruyordu. Mickey Peter'ın başı kolunun altında onu bırakmıyordu. Peter bir türlü ondan kurtulamadı. Mickey onu boğuyordu. Bunda en küçük bir kuşkum yok. Öldürmek kastıyla yaptı bunu.
Aman tanrım dedi Hugh.
Bugün bile aklıma geldikçe hala fena olurum diyerek devam etti Tonio. Onları uzun bir süre seyrettim. Edward neredeyse beni yakalayacaktı. Peter artık çırpınmıyor, sadece bitik bir halde mücadele ediyordu. Edward taş ocağının ucuna girince ben de kaçmak zorunda kaldım.
Hugh dehşet ve şaşkınlık içinde, demek Peter'ın ölümü böyle oldu dedi.
Edward korulukta beni bir süre daha izledi ama soluğu kesilince elinden sıyrılıp kaçtım. Sonra da seni buldum.
Hugh Piskopos'un korusunda çıplak ve ıslak bir halde elinde giysileri, ağlayarak oradan oraya koşan 13 yaşındaki Tonyo'yu gözünün önüne getirdi. Daha sonra aynı gün babasının ölüm haberini alınca çektiği acıyı ve şaşkınlığı tekrar yaşadı.
Peki gördüklerini neden hiç kimseye söylemedin?
Mickey'den korktuğum için, Peter'a yaptıklarını bana da yapar diye korktum. Mickey'den hala korkarım, şu halime baksana. Sen de korkmalısın ondan.
Merak etme, ben de korkarım ondan. Hugh biraz düşündükten sonra, biliyor musun, Edward ile annesinin bu olayın iç yüzünü bildiklerine kani değilim dedi.
Bunu nasıl anlatabilirim onlara?
Mickey'nin suçunu örtbas etmeleri için hiçbir neden yok ki. Tonyo kuşkulu bir sesle,
Edward'ın olabilir dedi, arkadaşlığın dışında.
Belki de haklısın. Aynı sırrı onun bir iki günden fazla saklayabildiğini sanmıyorum. Augusta, Edward'ın Peter'ı kurtarmaya çalıştığı masalına gelince bunun bir yalan olduğunu biliyordu.
Nereden biliyordu?
Annem anlattı ona, ben de anneme.
Augusta'nın gerçeği saklamak zorunda olduğu anlaşılıyor. Artık şuna iyice kaniyim ki oğlunu kurtarabilmek için her türlü yalanı söylerdi Augusta. Mickey umurunda değildi onun. O günlerde Mickey'yi tanımıyordu bile.
Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hugh kaşlarını çattı. Şöyle düşün bir. Edward seni kovalamaktan vazgeçip tekrar su çukuruna dönüyor. Mickey, Peter'ın cesedini sürükleyerek sudan çıkarmaya çalışmaktadır. Edward yanına gelince Mickey, aptal, onu öldürdün diyor. Hatırlamaya çalış. Edward onun Peter'ın başını suya daldırdığını görmemiştir bir de. Mickey, Edward'ın onu suya batırdığı sırada Peter'ın mecelden düştüğü için yüzemediğini ve sonuçta bu yüzden boğulduğunu ima ediyor. Ben şimdi ne yapacağım diyor Edward. Mickey de sen hiç üzülme diyor. Bunun bir kaza olduğunu söyleyeceğiz. Suya atlayıp onu kurtarmaya çalıştığını söyleyeceğiz.
Mickey böylece kendi işlediği cinayeti gizleyerek hem Edward'ın hem de Augusta'nın sonsuz minnettarlığını kazanmış oluyor. Bu daha akla yatkın değil mi?
Tonyo onu onaylayarak aman tanrım sanırım haklısın dedi.
Hugh kızgın bir sesle hemen polise gidelim dedi.
Ne yararı olacak?
Sen bir cinayete tanık olmuşsun. Olayın 13 yıl önce cereyan etmiş olması hiçbir şeyi değiştirmez. Mickey'den bunların hesabı sorulmalı.
Sen bir şeyi unutuyorsun. Mickey'nin diplomatik dokunulmazlığı var.
Hugh bunu düşünmemişti. Cordova büyükelçisi olarak Mickey İngiltere'de hapse atılamazdı. İtibarı elinden alınıp ülkesine gönderilebilir.
Tonyo başını sallayarak ona itiraz etti. Ben olayın tek görgü tanığıyım. Mickey ve Edward her ikisi de değişik bir hikaye anlatacaklardır. Mickey'nin ailesiyle benimkilerin birbirlerinin can düşmanları olduğunu herkes bilir. Eğer olay dün falan olsaydı insanları ikna etmekte zorlanabilirdik.
Tonyo sustu.
Ama Edward'a onun katil olmadığını pekala söyleyebilirsin.
Bana inanacağını hiç sanmıyorum. Mickey ile aralarını açmaya çalıştığımı sanıp benden kuşkulanacaktır. Benim konuşmam gereken tek bir kişi var.
Kim?
David Middleton.
Neden?
Kardeşinin nasıl öldüğünü öğrenmek onun hakkıdır sanırım dedi Hugh. Tenbik düşesinin balosunda bu konuda bazı şeyler sordu bana. Oldukça sert konuştu. Ama ben gerçekleri bilseydim seve seve onu anlatacağımı söyledim. Bugün gidip onu göreceğim.
Polise gideceğini düşünüyor musun?
Senin de benim de düşündüğümüz gibi bunun anlamsız olacağını düşüneceğinden eminim.
Birden bu kasvetli hastane koğuşundan ve de eski bir cinayet üzerine yaptıkları bu sevimsiz konuşmalardan sıkıldığını hissetti.
Ben gitsem iyi olacak dedi ve ayağa kalktı. Bankaya ortak yapacaklar beni.
Seni kutlarım. Böyle bir şeyi hak ettiğine eminim.
Tonyo'nun yüzünde birden bir umut parladı.
Santa Maria demiryolu projesini durdurabilecek misin?
Hugh başını sallayarak üzgünüm Tonyo dedi. Bu projeden ben de hoşnut değilim ama artık hiçbir şey yapamam ben. Edward şu tahvil işini birlikte yürütmek için Greenbourne'larla anlaştı. Her iki bankanın da ortakları işi onayladılar. Anlaşmalar yazılıp hazırlanmak üzere.
Korkarım bu savaşı kaybettik.
Tonio yılgın bir sesle Allah kahretsin dedi.
Senin ailen Mirandalarla mücadele için başka yollara başvurmak zorunda.
Korkarım onlar artık durdurulamaz.
Üzgünüm diyerek Hugh bir kez daha yineledi. Birden aklına yeni bir fikir geldi ve şaşkın bir halde kaşlarını çatarak ''Biliyorsun, benim için sır olan bir olayı aydınlattın. Çok iyi bir yüzücü olduğu halde Peter'ın nasıl boğulduğunu anlayamadımdı. Senin yanıtın daha da esrarlı.''
''Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum.''
''Şöyle bir düşün, Peter güzel yüzüyordu. Edward onu iğrenç bir biçimde suya batırdı. O anda hepimiz kaçtık. Edward kovalamaya başladı. İşte o sırada Mickey gayet soğukkanlı bir hareketle Peter'ı öldürdü. Bu olayın daha öncekiyle hiç ilişkisi yok. Neden oldu bu? Peter ne yapmıştı?''
''Ne demek istediğini anlıyorum. Evet, yıllardır beni şaşırtan da bu.''
''Peter Middleton'ı Mickey Miranda öldürdü ama neden?''
38. ayrımın sonu. Sayfa 430.